Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri iletmek üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasına her zaman olduğu gibi artık adettendir Türkiye'den haberlerle başlayalım ve Muratcan'la başlayalım. Muratcan engelli genç bir arkadaşımız, beyin felci geçirmiş ve beyin felci geçirmesi nedeniyle de ne yazık ki tekerlekli sandalyeye hapsolmuş bir arkadaşımız. Konuşamıyor, yürüyemiyor, kollarını hareket ettiremiyor. Bu yüzden de iletişim imkanları oldukça kısıtlı. Ama geçmişine baktığımızda başarılarla dolu olduğunu görüyoruz ki ülkemizdeki bütün teknoloji üreticilerinin dikkatini çekmiş durumda. Özellikle de şu anda Google'ın dünya genelinde engelli insanlara verdiği bir bursu Türkiye'den kazanan ilk engelli vatandaşımız olmasıyla da çok konuşuluyor. Şimdi 7000 Euro'luk bu bursu almaya hak kazanmış ve yurt dışındaki eğitimini bir şekilde bu bursun yardımıyla da gerçekleştirmek istiyor.
Evet, durumu gerçekten de çok kötü bir şey. Yani sadece hani göz kırparak iletişim kurabiliyor, Morse alfabesi gibi bir şey yani. Ama kazanmış olması da gerçekten güzel. Yani en azından bundan sonraki hayatı biraz daha güzel geçebilir.
İnşallah öyle olur. Ülkemizde arkadaşlar ne yazık ki engelli vatandaşlarımızı sadece devletimiz değil, insanlarımız da hiç önemsemiyorlar. Özellikle çok basit bir örnek vereyim sana. Metrobüse engelli bir vatandaşımızın binmesi gerçekten çok zor. Metroda asansörler inşa edilmesine rağmen asansörü iki ayaklı engelliler kullanıyorlar. Ve bu iki ayaklı engelliler ne yaşlılara, ne çocuklu vatandaşlara, ne de engellilere yer veriyorlar. Koşarak yer kapmaya çalışıyorlar 5 dakika kazanacakları için. Ben gerçekten o insanlara Allah akıl fikir vicdan versin diyorum. Ben birçok çocuklu anneyi, hamile kadını, yaşlı insanı bu iki ayaklı engelliler nedeniyle, gerçi onlar engelli demek yanlış olur, özürlü de demeyeyim, beyin tutulması yaşamış, insanlık dışına çıkmışlar diyeyim de, hiç kimseyi rencide etmeyeyim çünkü, yani terim kullanarak, bu vatandaşlar nedeniyle beklerken gördüm. Yani bebek arabasıyla binemiyor çünkü bunlar öyle bir sığışıyorlar ki, ilk onlar binecek ya, merdivenden gitmeyecek, 5 dakika kaybetmeyecek. Engelli vatandaşlarımızın da birçok videosu yansıdı böyle sosyal medyaya. Metrobüsü özellikle nasıl binecek, ben onu çok şahretli izliyorum. Hani metrobüslerde göğe bir sürü özellik var biliyorsun.
Açılıyor
falan. Tonla anlatıyor, açılıyor falan. Bırak ben binemiyorum abi. Yani orada önde yürümeyi akıl edemeyen, beyin tutulması yaşamış bir kitle var. Yürümeyen. Tamam, onlar böyle bekliyorlar. Yani iki tane metrobüs geliyor. İki tane şey var zaten, tamam mı? Bir tanesi ya aktarma yapacaksın ya da aktarma yapmadan sonuna kadar gideceksin. Bunlar ikisini de bekliyorlar. Ben onları anlamıyorum. Öyle önde onu itmen lazım. Yani itiyorsun, öyle geçmen gerekiyor. Şimdi oradan bir engelli vatandaşın bindiğini falan düşünemiyorum zaten, içeride gidip de yer bulduğunu. Yani ülkemiz ne yazık ki arkadaşlar böyle bir yer, kaldırım yok, gitsinler.
Yani engelli olmak zaten zor bir şey.
Zor bir şey, bu ülkede daha da zor yani.
Bu ülkede daha da zor.
Evden çıkamıyorlar, evlere hapsolmuş bir şekilde yaşıyorlar. Ya yetkililer, bir şekilde bizler bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani hepimizde var bu. Sadece yetkililerde değil, yetkililer zaten nasıl hak ediyorsa böyle yönetiyorlar bizi. Bizim yansımamız oluyor onlarda. Dediğim gibi yani çok üzülüyorum. Ben özellikle çocuğum olduktan sonra 5 kat 10 kat daha fazla anladım. Çünkü bebek arabasıyla yolda gidemediğim her zaman da şey düşünüyorum. Ya tamam, ben bebek arabasını burada götüremiyorum. Tekerlekli sandalye de olsaydım nasıl gidecektim yani. Kaldırım yok, bir şey yok ya. Yeni yapılan yola adam kaldırım yapmış. Kaldırımın üstüne elektrik direği dikmiş ya. Aydınlatma direği dikmiş.
Var yani.
Nereden nereye geldik bilmiyorum ama Muratcan'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Yani bu ülkede yapılamaz, edilemez, başaramayız, biz bir şey olamayız diyen kitle de şunu görsün. Bunca engele rağmen, bizim engelimize rağmen bu arkadaşımız engelleri aşmış olmuş. Zaten vücuduyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı bazı engelleri var ama dediğimiz gibi biz de ona bir engel teşkil ediyoruz bu ülkede. Ama o buna rağmen çok büyük bir başarı imza atmış. Canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum kendisini. Ve liseyi de yine birinciliklerle sınıfını geçerek bitirmiş bir kardeşimiz. Yani halimize binlerce şükretmeyi biz çok iyi biliriz. Hep şükürler olsun deriz, değil mi? Ama bunun haricinde de pek bir hareket, aksiyon almayız ne yazık ki. Birazcık arkadaşlar etrafımıza bakıp insan olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Elektriğe %5 indirim geliyor. Bu şey gibi oldu.
Haber bülteni.
Değil mi haber? Elektriğe %5 indirim geliyor arkadaşlar. Bu beni en çok sevindiren haberlerden bir tanesi yine. Çok önemli. Çünkü doğalgazı %10 indirim olacağı söylendi ki kışa girerken genelde bir indirim olurdu.
Evet.
Yani biz çok alışmıştık buna. Çok şaşırdım. Dolar artıyor, her şey almış başını gidiyor ama Rusya'dan olan iyi ilişkiler herhalde yansıma sağladı. Şimdi doğalgazda %10 bir indirim aldık. Bunun da elektrik fiyatlarını yıl sonuna kadar %5 aşağı çekmesi planlanıyor. En az %3 deniyor.
100 liraya elektrik faturası geliyor olsa 95'e düşüyor işte.
Kötü. kötü değil, olsun da yani 105'e çıkmasındansa.
Tabii canım, çıkmasından iyidir.
Yani bir indirim her zaman iyi oluyor arkadaşlar.
Yani biz o zaman bunu %10 indirim gibi bir şey düşünebiliriz aslında. %5'e de çıkmamış olduğunu.
Yani değil mi, değil mi? Öyle bildirim olmadığını da varsayarsak ya, bir indirim daha da böyle değerli hale geliyor. Ülkemizde 40 milyon elektrik abonesi varmış ve bu aboneleri arkadaşlar sağlanan elektriğin %34'ü doğalgazdan sağlanıyormuş. Ülkemizde çıkmayan bir kaynağı bu kadar bel bağlamak da ne yazık ki zorunluluklardan olsa gerek. İthal kömür bak. Ülkenden çıkartılan kömür değil, %23. Hidroelektrik santraller %19, taş kömür ve lignit %17, rüzgar %3, jeotermal %2, diğer %2 olarak kalmış. Bizim bir an evvel şu doğalgaz ve ithal kömürden kurtulmamız lazım.
Kesinlikle ya.
Ama o da %50'den fazlasını sağlıyor. %57'ye yakını. Ülkemizdeki elektriğin yarısından fazlası dışa bağımlı tamamen. Dıştan gelen kaynaklara bağımlı. Bu biraz üzücü.
Millete bakıyorsun, millet her şeyi elektriğe çevirmeye başlıyor. Ve biz elektriği zaten de güneşten almaya çalışıyor falan. Evet. Biz daha şey yapıyoruz işte, burada kömür yakıyoruz.
Hatta falan. Ülkesindeki elektriğin %100'ünü falan güneşten sağlama, rüzgardan sağlama peşinde.
Geçen açılmış Kuzey Amerika'da bir tane solar tarla. Çılgın gibi hepsi aynalı tek bir noktaya bakıyor. Isıtıyorlar
orayı. Evet, ısıtıyorlar. Orada yükselen havayla beraber türbinler dönüyor falan.
Evet, buhara çeviriyorlar falan. Süper teknolojiler.
Süper teknolojiler. Biz de yavaş yavaş bu taraflara yatırım yapmaya başladık. Enerji alanında bir sürü atılımımız var. İnşallah ülkemizdeki kaynakları daha fazla kullanırız. Bir an evvel de enerji faaliyetlerinde daha ileri gideriz. Şimdi nükleer santral kurulduğunda da bazı kesim var ki şey düşünüyor. Ülkede elektriğin %50'sini falan tek nükleer santral üretecek falan diye düşünüyor. Yanlış bilmiyorsam o da %5 maksimum bir şey katkı sağlayabilecek ülkenin ihtiyacı olan elektriğe.
Orantısını ben de bilmiyorum tam olarak.
Yani %5 desek jeotermal rüzgar enerjiden toplam sağlanan elektriği tek başına üretmiş olacak. Yine de taş kömürü ve şeye muhtaç kalacağız yani.
Evet, biraz da kazanımına da bağlı gerçi. Mesela bu kömürle çalışan elektrik santralleri falan da maksimum %50 performansla, verimlilikle çalışabiliyormuş zaten.
Tabii verimlilik çok önemli bu tarafta da. Neyse yani enerji konusu ülkemizin bence en önemli, en üstüne durulması gereken konulardan bir tanesi. Üstüne duruluyor, durulmuyor değil. Ama %57'nin dediğim gibi dış kaynaklara bağımlı bir şekilde üretiliyor olması çok endişe verici.
Evet, doğalgaz alıyoruz, doğalgazı evet, elektriğe çeviriyoruz vesaire. Bir dünya şey. Evet, buradan oyun haberlerine geçelim arkadaşlar. İlk olarak Steam'in yeni kontrolcüsünden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu Steam'in Steam Dev Days isminde bir etkinliği oldu arkadaşlar. Oyun geliştiricilerine özel yeni teknolojilerin paylaşıldığı ve bilgi aktarımının olduğu bir etkinlik bu aynı zamanda. Burada da HTC Vive için, yani kendi VR kaskı sistemi için geliştirmiş olduğu yeni kontrolcüsünü de görücüye çıkarma ve yapımcılara sunma fırsatı buldu Valve yapımcıları. Buraya baktığımızda yeni kontrolcünün henüz bir ismi yok. Çok fazla detaya da sahip değiliz.
Prototip aşaması denebilir aslında.
Evet, prototip olarak tasarlanmış bir ürün şu an içerisinde. Ama önceki Vive kontrolcüsüne benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde iki elinizde tutuyorsunuz. Avucunuzun içinde benzer bir yapısı var. Ama biraz daha böyle modern, biraz daha nasıl diyeyim, sanki helikopter şeylerin daha oturaklı bir şekilde avucunuzda
biraz daha
yaşıyor.
Küçük diyebiliriz. Çünkü evet, şey var, elinize oturuyor arkadaşlar, elinizi açsanız dahi düşmüyor artık. Bileğinize falan bağlıyorsunuz bir bantla.
Ve aynı zamanda da Mesut'un dediği gibi etrafını kaplıyor. Yani eldiven gibi geçiriyorsunuz. Ya da bir tane şey vardı ya, neydi o?
Şey birisinin suratını dağıtmak için hani kullandığınız o şey var ya, demir takılı, ismini unuttum şimdi.
Tamam, onun gibi bir şey, siz evet, anladınız.
Zaten videoda görüyorlar gerçi detaylı
evet,
şekilde.
Evet, bunun tasarımı da planlanan şey şu arkadaşlar, 5 parmağınızı birden farklı hareketini algılayabilmek. Ama şu an içerisinde sadece parmaklarınızı açtığınızı algılayabiliyor.
Ve yarım kapattığını algılayabiliyor.
Evet, bunun da aynı zamanda tabii ki elinizi aşabilmeniz gibi bir avantajı var.
Yani kontrolcü düşmüyor.
Kontrolcüyü televizyon ekranına fırlatıp da böyle kırma riskinden kurtulmuş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda sizi de rahatlatıyor. Yani sürekli elinizin içinde olan bir cihazla oynarken.
Şimdi sen bayağıdır bir askeri simülasyon oynuyorsun VR'da. Hı-hı. Çok işe yarar değil mi böyle bir şey?
Kesinlikle çok işe yarar. Yani elini bazen açmak istiyorsun gerçekten de. Ve şu anki sistemde biliyorsun ki kavrama olayı evet, yan tarafta iğrenç, uzanması zor bir yerde butonla sağlanıyor. Onun yerine böylece direkt daha doğal bir şekilde, daha gerçekçi bir şekilde elini açabileceksin. Çok fazla detaya sahip değiliz arkadaşlar, dediğim gibi. Şu an için bunlar belli. Ama şöyle bir şey daha var Steam'le ilgili. Yine birkaç tane daha detay vereyim Steam Days'ten. Aynı zamanda da DualShock 4 desteği geliyor Steam'e. Yine bu da güzel bir detay. Tabii ki gyro ve titreşim gibi, touchpad gibi özellikleri de destekleniyor olacak.
Özellikle televizyonda çok işe yarar kullanırken.
Evet, eğer işte DualShock'unuz varsa böylece çok rahat bir şekilde çat takarak oynayabileceksiniz. Xbox One'ı zaten oynayabiliyorsunuz ama
evet,
kablosuz değil.
Evet, hiçbir sıkıntısı yoktu. Onda kablosuz adaptörü var. Şimdi son çıkan versiyonunda Bluetooth'la PC'ye bağlıyorsunuz biliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı kalmadı onun da.
Aynen öyle. Bir diğer paylaşılan detay da arkadaşlar Steam kontrolcüsünün satış rakamları. Baktığımız zaman Jeff Bellinghausen'ın açıklamasına göre 500 bin adet satılmış şu ana
çok
kadar.
Çok iyi satmışlar.
Ve yılın sonuna kadar 1 milyon olması bekleniyormuş. Günlük olarak ise 27 bin kişi Steam kontrolcüsünü kullanıyormuş arkadaşlar. Ve hatırlarsanız...
Bak 500 bin satıp 27 bin kullanmak da kontrolcünün ne kadar fail olduğundan net bir şekilde ortaya koyuyor yalnız. İşe yaramaz bir şey gerçekten.
Alışkanlıkları belki de değiştirmek için bayağı bir uzun zaman gerekebiliyor bazen. Belki de yani...
Gerekmeyebiliyor. Evet. Belki de gerekmeyebiliyor arkadaşlar alışkanlıklarınızı değiştirmek. Çünkü Steam kontrolcüsü alışmaya değmeyecek bir kontrolcü gerçekten.
Evet, Steam'de haberlerimiz bu kadardı arkadaşlar.
Evet, şimdi... Türkiye'den haberlerle devam edelim. Emniyet Genel Müdürlüğü yerli üretim balistik yelek alacakmış arkadaşlar. Ve adetler oldukça yüksek. Nurol Teknoloji sağlayacakmış bunu ve 180 bin adet yeleği kapsıyormuş. Üretilen yelek balistik koruyucu yelekler diye geçiyor bunlar. Uluslararası bütün standartlara uygun varmış ve lisansları almışlar. Çeşitli testlerden geçmişler. En hafifi 4,5 kilo alacakmış. Ve 4,5 kilo olanlara... Siper adı verilecekmiş. Niş seviye ve uygun olarak filan demişler. Ben bunları hani tam olarak hangi seviye neye uygun bilmiyorum açıkçası. Seramik kompozit karışık malzemeler üretilecekmiş. Ve özellikle ülkemizde aslında borla ilgili bazı çalışmalar var. Hani koruyucu zırhlar yapalım diye ama onun bir parçası değilmiş bu proje. Yine de yerli üretim olması, dışa bağımlılığı azaltacak olması bizler için sevindirici. Hani... Balistik yeleği bile dışarıdan almayalım artık. Değil mi?
Borlar da elimizde patlıyor ya. Bir yerde kullanamadık gitti.
Bir yerde kullanamadık. Şimdi bor madeni bilmiyorum. Hani benim üstüne çok araştırma yaptığım bir şey değil ama birkaç yazı okumuştum. Şimdi tamam maden rezervlerine sahibiz ama biz maden işleme yeteneğine sahip değilmişiz.
Evet,
o da önemli eksikliklerden bir tanesi diye geçiyor. Samsung'u son bir hafta boyunca patlayan telefonlar, ikinci değişim yapılan telefonların da patlaması ve artık Note 7'yi tamamen piyasadan çekmesiyle konuştuk. Ama ülkemizde çok enteresan bir atılım içinde. Çünkü mültecilerin yoğun bulunduğu, Suriye'den ülkemize gelen ve iç savaştan kaçan insanların yoğun bulunduğu Gaziantep ve Suruç'a hem 4000 öğrencinin istihdam edebileceği 4 okul yapılmasında rol oynayacakmış hem de Samsung isimli bir hastane kurulacakmış burada. 900 hasta kapasitesine sahip olacakmış bu hastane. Ve Samsung aslında biz sadece telefonlarıyla ve televizyonlarıyla yakından tanısak da hani ev kullanıcısı olarak yani çimentodan dev gemilere, sağlık cihazlarına, ilaçlara kadar yapan bir firma. Ülkemizde böyle bir atılım içinde olacak olması da bence sevindirici.
Bir an dedim telefonu patlayan şeylere hastalara mı bakacaklar diye. Ya, ama çok güzel bir gelişme.
Ya yani. Şimdi koskoca firmanın prestiji tabii ki böyle riskli bir olaydan dolayı biraz zedelendi. Ama Güney Koreli dostlarımız bildiğiniz gibi bizle ayrı bir gönül bağına sahipler. Kore gazilerimizle yani biz Kore'de onların savaşında onlara destek olmak için oradaydık. Ve ben yorumlar okudum. Yorumları okurken çok üzüldüm. İşte marka birini arttırmak için yapıyor, reklam için yapıyor falan diyor. Yani arkadaş ya bunu yazan adam... Hiçbir düşünmüyor. Keşke reklam için hepsi böyle yapsa ya. Anlatabiliyor muyum? Coca-Cola'nın hastanesini görsem, Apple'ın işte bilmem neresinde tedavi olsam anlatabiliyor muyum? Fizik terapisine gitsem yani. Öyle bir saçmalıyorlar ki bazen yazarken. Yani bu asansörü bekleyen kitleden birisi yazmış olabilir diye düşünüyorum bunu. İtalyanlar da olacakmış bu projenin içinde. İtalyan, Güney Kore, orada Samsung rol oynuyor ve Türkiye'nin ortak projesiymiş bu. Beni sevindirdiği önemli gelişmelerden bir tanesi. O bölgede zaten sıkıntıların baş gösterdiği biliniyor. Özellikle çok yani nüfusun üstünde bir göçmen kafilesi geldiği için orada sığınmacı olduğu için ne okulları yetiyor oradaki insanlara ne hastaneleri yetiyor şu anda.
Hizmetler yetersiz
kalıyor. Evet, hizmetler yetersiz kalıyor. Şimdi bu tip atılımlarla beraber inşallah oradaki insanımıza, kendi insanımıza da daha hizmet verebilir hale geleceğiz. Avrupa virüs ya. Önümüzdeki günlerde Mars'a inme hazırlanıyormuş. Mesela bu da yine teknoloji dünyasında çok konuşulan olaylardan bir tanesi oldu. Mars çok konuşuluyor. Obama da en son çıktı ki 2030'da oradayız falan filan dedi. Bir tane gündemi değiştirdi. Şimdi bizdeki gündemi değiştirmek için 2-3 kişiye arkasından salladığın zaman, laf söylediğin zaman 7-24 bütün medya falan herkes onu konuşuyor. Bizdeki gündemi değiştirmek bu kadar kolay ama konu Amerika olduğu zaman dünya gündemini değiştirmek zorunda. O da kan gölüne dönen Orta Doğu'dan tüm dikkatleri kilometrelerce uzağa Mars'a kitleyerek aslında bir nevi insanlığın kurtulduğuna dair umutları doğurdu değil mi? Bu dünyada bir işe yaramadı. Attığımız silahlar, ürettiğimiz silahlar zaten içine etti. Biz de sizi Mars'a götüreceğiz demeye başladılar. Avrupa virüs ya da oraya inecekmiş. İniş sırasında da yörüngeye bir uydu yerleşecekmiş. Uydunun altından kopan bir modülle Mars'a çok özel bir şekilde iniş yaparak görevine başlayacakmış. İniş çok enteresan, bir video hazırlamışlar. İlk önce bir paraşüt açılıyor. İşte paraşütten ondan sonra bir tane cihaz çıkıyor. Cihaz kara yaklaşmaya başladığında yüzeye, radarları sayesinde, bu hani filmlerde gördüğümüz o turboları çalıştır, yavaş yavaş in filan kısmı var ya, o devreye giriyor filan. Böyle fütüristik bir iniş sağlıyor. Sonra da robota dönüşecekmiş o.
Kızıl Gezegen geldi aklıma ya nedense. Kızıl Gezegen diye bir film vardı. Orada da iniyorlardı falan filan. En sonunda Rusların daha önce inmiş ve çalışmayan bir şeyiyle kurtuluyorlardı o gezegenden.
Düşün ya.
Rusya daha önce işte 1970'lerde falan da yapmış. Hatta Mars 2 idi. Mars 2 infilak ediyor. Mars 3 projesiyle beraber 71'de yine iniyorlar Mars'a. Sonra indikten sonra iletişim kesiliyor. Bir daha yok. Ondan sonraki başarılı inişi olacak yani, bunu gerçekleştirirlerse. Bakalım Avrupa ile beraber Rusya.
Evet, Mars'ta hayat arayacaklarmış. Çünkü Mars'ta metan gazı olduğu tespit edilmiş ve bu büyük heyecan yaratmış. Hayatın başlangıcı için ya da daha öncesinde organik bir yaşam olup olmadığını araştırmak için büyük bir adım diyorlar buna. Bakalım, ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani uzayda yaşam bulursak bir şekilde, en azından bizim yaşam diyebileceğimiz bir şey. Çünkü bazı bu hani diğer yaşamlar, diğer hayatlar hakkında hani uzayda yaşam var mı yok mu konusunda konuşan fütüristik şeylere baktığımda da, hani tahminlerde bulunan bilim adamlarına şey diyorlar. Yani tamam, belki yaşam vardır ama biz göremiyoruz. Yani bizim bildiğimiz ya da bizim o öngördüğümüz, yaşam olarak tanımladığımız şekilde bir yaşam yoktur. Bir bilinç vardır belki yani orada bir yerlerde.
Evet, veya algımızın dışındadır. Yani.
Evet, algımızın dışındadır, gerçekten de bilemiyoruz. Ama bir yaşam varsa da ben bulunmasını, en azından ölmeden önce bunu görmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Beklemiyor değilim. Sadece
bir oturup konuşalım ya, tanışalım.
Evet, dünyanın tek sorunu buymuş gibi de yani tüm gündemin buna kilitlenmesine biraz garip buluyorum. Çünkü dünyayı değiştirecek olaylarmış gibi söz ediliyor. Şöyle değiştirir tabii ki. Uzayda yaşam bulunduğu anda birazcık şu din kitaplarındaki yaşam ve yaratılış konusu bayağı bir tartışmaya açılacak gibi duruyor. Herhalde bilim insanları da sabırsızlıkla bunun için bekliyorlar. Ben ise hani herkesin imanı kendine, düşüncesiyle beraber orada uzayda bir yaşam bulursam gerçekten ayrı bir heyecan yaşayacağım. Yani gerçekten bilinçleri var mı? Bize bir yararları olur mu? Değil mi?
Yani ben mesela orası boş olsa da yine gezerken acayip derecede heyecanlanırım ya. Bazı görseller falan var. Bildiğin Mars'ın üzerinde bulutlar geziyor. İşte bazı yerler donmuş, buzullar kaplamış falan böyle. Ayaz oluyor sabahları falan böyle. Yani çok kardeş gezegen diyebileceğimiz gibi bir şey. Hani üzerinden çok zaman geçmiş. Belli ki bir şeyler yaşanmış orada daha öncesinden. Hatta bazı söylentilere göre hayatın oradan geldiği de düşünülüyor bazı teorilerde. O yüzden bir bakalım, kaynaklarımıza bir inmiş oluruz eğer öyle bir şeyse.
Evet, bir görürsek gerçekten iyi olur. Sonuçta bu yani dünyada da yaşamış yok olmuş bir sürü medeniyet var. Ne bileyim, su borusu falan döşerken, kazı yaparken falan bazen rastlanıyor ya şeylerine, kalıntılarına falan. Mesela ilk tapınaklardan bir tanesi de yine dünyadaki bizim ülkemizde.
Mars'ın derinliklerinde bir tapınak
bulunmuş. İşte ben de onu düşünüyorum. Yani sonuçta orada yaşamış bir medeniyet olabilir gerçekten de. Belki de çok gelişmiş, kazı yapma yeteneğine sahip bir şey oraya indirirlerse yani öbür gün. Kazdıkça farklı şeyler ulaşacaklar. Onu da izlemesi, oradan gelen haberlere kilitlenmesi falan kalp atışını hızlandıracak, heyecan verici şeyler olacak. Buna katılıyorum.
Evet arkadaşlar, buradan PlayStation ile ilgili bazı gelişmelere, bilgilere geçelim isterseniz. Mesut bu hafta içerisinde zaten Mustafa Yiğit'le birlikte, Sony PlayStation sorumlusu Mustafa Yiğit'le birlikte bir röportaj yapmıştı. Oradan edinilen bilgiler neticesinde bakacak olursak arkadaşlar, PlayStation Pro Mustafa Yiğit'in söylediğine göre PlayStation 4'ün çıkışından 6 ay sonra geliştirilmeye başlanmış.
Evet.
Oldukça uzun bir süreç. Hatta 2013 Kasım'da çıktığını düşünürsek konsolun. Şu an içerisinde konsol 10 Kasım tarihinde çıkacak arkadaşlar. $400 gibi bir fiyatla Avrupa'da. Türkiye fiyatı hala netliğini
aslında Avrupa'da değil. $400 değil de 360 euro, 400 euro aralığında. Şimdi Amerika fiyatı $400 civarında olacak.
$400 evet. Olması lazım yine şeyde de, Avrupa'da da. Türkiye'de de hani
1600-2000 aralığı
dediğine göre, ben forumlarda okuyorum işte 2000 lira gibi fiyatlar bekleniyor falan demiş. Orada o fiyatlarda olmayacak. Tabii ki kurum burada önemli bir etkisi var. Fakat oyun severlerin gönlü rahat olsun. PlayStation 4'te görüyorsunuz fiyatları. 1299, 1499 gibi. Pro'nun da fiyatı çok fazla yüksek olmayacak demiş. Senin de beklentin herhalde 1600, 1800 bandı falan.
Evet ya, Pro şu anda eğer konsol almadıysanız ve konsola geçmek istiyorsanız geçilebilecek yegane en iyi konsol oldu. Yani son gösterilen yeni oyunlarda, özellikle Pro destekli oyunlardaki grafik artışına baktığımda da high-end bir PC'ye ulaşıyorsun aldığında. Çünkü zaten bir gerçek var arkadaşlar. Oyunlar konsola göre geliştirilip daha sonrasında PC'de sadece birkaç eklenti yapıldığı için işte o PC'deki eklenti farkı da kalmayacak artık Pro ile beraber. Zaten oradaki grafikleri görüyor olacaksınız. Bence güzel bir gelişme oldu. Konsolların güncellenmesi eskiye destek devam ettiği ve oyun çıktığı sürece orada da keyifli bir şekilde oyun oynayabildiğin sürece yanlış bir şey değil.
Evet, bir de VR kısmına bakalım. Şimdi orada biraz geç kalmışız nedense. Şu an için hatta bugün arkadaşlar ikisi birinde yayınlandığı günle beraber VR Avrupa'da çıkışını
gerçekleştirdi. Belli seçilmiş ülkelerde.
Mustafa Yiğit'in yapmış olduğu açıklamayla beraber Türkiye'de Ocak ayında geleceği bekleniyor.
Yine iyi süre. Kötü değil. Şöyle bir şey arkadaşlar, üretim sıkıntılı bir süreç o. Yani gelişmiş bir set. Bu yüzden de ilk başta büyük pazarlara açıldılar. Ben birçok ülkede, yani birçok firmada bunu görüyorum. Apple da aynısını yaptı. iPhone ilk olarak Amerika'da ve belli seçilmiş pazarlarda başladı. Daha yeni geldi biliyorsunuz. Kuyruktaydı millet geçen gece.
Evet, zamanla şeyi yakalıyorlar işte. Hani tüm dünyayla artık Türkiye'de de aynı zamanda çıktığını falan görüyoruz da VR'da biraz daha geç kalmış oluyoruz bu durumda. Buradan da bir de Battlefield haberimiz var Mesut.
Evet.
Battlefield arkadaşlar 16 Ekim tarihinde PlayStation 4 üzerinden ön yüklemeye açılacak. Oyunun konsol boyutu 42 GB. Aynı zamanda da eğer Early Enlister sürümünü alırsanız 18 Ekim'de erişebileceksiniz oyuna.
Fiyatı çok pahalı değil mi yeni oyunların ya?
Çok pahalı.
Ben Mustafa'ya da bunu sordum. O da diyor ki 3. partiye biz karışamıyoruz ama elimizden geleni yapıp Türkiye'de fiyatları düşük tutmak için çalışıyoruz. Hatta kutulu fiyatlar bazen PSN'den ucuz oluyor bizde diyor Sony oyunları için.
İşte bazı kullanıcılar zaten hani yurt dışından almayı falan tercih ediyorlar. Hı-hı. PSN'lerde. Burada Türkiye fiyatlarına baktığın zaman ben Xbox'ta baktım işte Xbox One.
Bu arada %6'ymış ÖTV'de ha sadece. Yani bu fiyatların bu kadar farklı olması başka şeylerden kaynaklı.
528 TL diyor Ultimate Edition'a. Yani efsane bir fiyat.
Çılgın değil mi? Evet.
Yani bilmiyorum ya, 500 TL bir oyun için ne demek? Çok garip geliyor gerçekten de.
Ve sen onu güzel yazmışsın. Hani bir önceki oyunu 60 dolar almış biri olarak.
Hatırlıyorum, kutulu bir şekilde DNR'dan 60 TL'ye almıştım
işte
ya.
Düşün.
60 TL gibi, hani 60 dolar orada 60 TL bizdeki karşılığı olarak düşünülüyor. Hatta Mount & Blade de o şekilde çıkacak mesela.
Bad Company 2'den bahsediyordun sen.
Bad Company 2 çıktığında çok efsaneydi. Hani güzel bir oyundu. Hem de 60 TL'ye almıştık falan. Şu an aradan neler değişti bilmiyorum ama böyle büyük bir farkla karşılaşıyoruz. Bir de ek bir detay daha var. Eğer EA Origin Access üyeliğiniz varsa arkadaşlar 10 saat boyunca oynayabileceğiniz bir şekilde oyun açıldı 13'ünde, yani yine bugün açılmış oldu.
Multisi açık mı?
Multisi de açık.
Güzel.
Oynayabiliyorsun. Aynı zamanda senaryodan da belli başlı görevleri oynayabiliyorsun.
Mesela FIFA'da bir sıkıntı vardı biliyorsun. FIFA'da multiyi açmamışlardı erken erişimde.
Ha, FIFA konusu o zaman farklı.
Bayağı tartışılmıştı.
Burada oynayabiliyorsun. Aynı zamanda Battlefield 1'den de yine kısa bir video daha geldi. 30 saniyelik videolar yayınlıyorlar arkadaşlar. Avanti Saviola isminde. Orada İtalya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasındaki savaşta neler göreceğimiz bizlere gösteriyor senaryo kısmında.
Evet, bu kadar Battlefield 1 ile de herhalde ilgili değil mi?
Son bir detayımız daha var. Onda da Battlefield 1'de senaryo bölümünde bir kısımda güvercin olarak oynuyoruz. Savaşı yukarıdan, evet. Hani o tankların içerisinde iletişimi güvercinle sağlıyorlar falan demiştik ya daha önce. O güvercinlerden biri olacağız ve savaş meydanlarının üzerinde mesajı ulaştırmaya çalışacağımız bir görev var.
Sanırım orada bir show yapacaklar, bir estantene olacak. Ha?
Ya da savaşın bilmiyorum, savaşın acımasızlığını gösteren, göstermeye çalışan bir şey de sahnede olabilir. Bakalım, göreceğiz.
BMW ve Mercedes gibi firmalar, daha doğrusu aslında otomobil üreticilerinin hepsi bazen geleceğe yönelik futuristik, işte nereye varacağımızı gösteren videolar yayınlıyorlar. Bunlardan bir tanesini BMW yaptı. BMW'ymiş gerçi. Ben BMW deyip duruyorum, hani alışmışım İngilizceden şey yapmaya çoğu firmayı. BMW'ymiş Amerika'da, Almanya'da söylenişte. BMW de yeni bir elektrikli motosiklet konsepti gösterdi. Bu konsept gerçekten çok fütüristik duruyor. Geleceğe yönelik duruyor. İşte kızcağız kafasına bir gözlük takıyor. Kask takmadan çıkıyor yola. Yani
evet, amele işi.
Evet. Ondan sonra motosikletine biniyor. Ölmeden önce o gözlüklerini de görürse artık. Çünkü en ufak bir kazada yani sonu belli.
Şey imajımı vermeye çalışıyorlar acaba. Öyle bir motosiklet yaptık ki kaza yapmazsınız siz bununla.
Yani, kaza yapmaz. Ona birisi çarparsa Allah sonunu hayretsin. Çünkü BMW'den şöyle saçma bir açıklama gelmiş. Bunun kendini dik tutma özelliği var. Bıraksan bile kendini dimdik tutuyor. Senin dengeni sağlamana gerek yok. O yüzden kask takmana bile gerek yok demiş. BMW kask işini çok yanlış anlamış. Yani gerçekten çok enteresan bir durum. Neyse, kızcağız gözlüğünü takıyor. Kask takmayı unutuyor orada. BMW'ye inanıyor ne yazık ki. Ve birdenbire işte o kask sana gerçeklikle yolda ona bir sürü şey gösteriyor işte. Hani hat ekranı falan geliyor. Evet. Motosikletin üstü böyle değişik bir ekran gibi, oradan tıklıyor seçeneklerini falan yapıyor. Sonra bir partiye gidiyor ormandaki yoldan geçip. Ama o partide ormandaki yol aklına geliyor. Çünkü o kadar güzel bir keyif almış ki kask da yok ya. Kafasında resmen rüzgarla beraber falan. Neyse, değişik bir konsept olmuş. Hoşuma gitti. Ama fütüristik bir kaskla gösterselerdi. Mesela bir proje vardı iptal edilen.
Evet, Scully AR1 diye bir arka tarafındaki kameralar sayesinde size 180 derecelik görüş açısı sağlıyor arka taraftan ve siz kafanızı çevirmeden kasktan direkt olarak görebiliyorsunuz
evet,
arkayı.
Evet, yani öyle bir kask mask gösterseler de daha iyiydi. Kask takmanın çünkü arkadaşlar motor güvenliği açısından çok büyük önemi var. Ve bu tip videolarda kask takmayanlara ha bak hava da takmıyor. Ben zaten dengede durmasa da motosiklet dengede durabiliyorum. Etkisi yaratabilir. Bana garip geldi. Almanlar hiç atlamazdı böyle şeyleri ya. Hemen emniyet kemerini falan takarlar mesela hani otomobil reklamlarında falan içine binen kullanıcılarda. Onlar da arkadan kilitlemezler mesela.
Evet.
Yani şey demez araba üreticisi. Benim arabam o kadar iyi ki takmana gerek yok arkadan kilitli ötmesin filan tarzında. Bu öyle bir video olmuş.
BMW yetkililerini E5'e davet ediyoruz ya motosiklet testleri evet, yapmak istiyorlarsa.
Orada evet, motosikletin jiroskopik stabilizasyon özelliği. Bakalım hani ne kadar işe yarıyor.
Motor devrilmeden nasıl kaza yapabilir?
Evet, orada görebilirler. Bir diğer haber de Panasonic'ten tamamen şeffaf bir televizyon haberi. Şimdi televizyonlar evlerimizin değişmez parçası. Daha az izliyoruz, daha çok izliyoruz. Değişiyor bu ama alıyoruz. Yine evlenen her çift bir televizyon oluyor arkadaşlar. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi yanında bir de televizyon alıyorsun.
En kötü konsol bağlarsınız ya.
Değil mi yani? Şimdi bir konsept tanıtmışlar. Bu konseptle de bir işte geleceğe yönelik bir mutfak konsepti içinde. Dolap, cam görüyorsun. Kapatıyorsun camın üstünden. İçinde bazı eşyalar var. Sonra düğmesine bir basıyorsun. O cam televizyon oluyor. OLED teknolojisi sayesinde müthiş bir şey.
Ya gerçekten de çok harika bir şey. Evet. Zaten GIF'i falan filan da internette böyle bayağı bir paylaşıldı. Ben de orada görmüştüm. Yani bir de bazı özellikleri var. Yani tam olarak şeffaf olmayabilir. Yarısı televizyon, yarısı evet, şeffaf oluyor falan böyle. Hani arka taraf canlı bir şekilde. Eğer varsa ailenizin, annenizin tüm seti arka tarafta görsel bir şekilde görünebiliyor televizyon izlerken yani. O çatal bıçak setleri falan olur ya konulur hep oralara. Dantel için bir kısım ayırabilirsin. Belki şeffaflığı evet, kullanarak şekil yaparsın falan.
İçeriden koyarsın böyle hiç sırıtmaz. Evet, evet. Görmek istediğinde onu da görebilirsin.
Ama güzel bir teknoloji ama evet, bazı sıkıntıları varmış herhalde.
Yani normal konsept aşamasında daha sonuç olarak bu tip teknolojilerde arka taraf şeffaf olduğundan dolayı ister istemez yansımaya karşı biraz daha böyle şey oluyor. Hassas oluyor.
Parlaklık konusunda falan evet, hani yeterli seviyede
işte
değilmiş herhalde.
Yansımayı zaten o yüzden yapamıyor. Parlaklığı tam olmadığı için üstüne gelen ışığı absorbe edemiyor ya da yenemiyor. Hı hı. Böylece görüyorsun ama zaten bu niçin? Yani mutfağına böyle bir şey koyacak adamın pek de ışıktan çok derdi olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Ben şöyle bir şey yapmak isterdim. Bunlardan 4 tane arka arkaya koyacaksın, tamam mı? Ve şeffaflık özelliklerini kullanıp orada sanal bir derinlik hissiyatı oluşturacaksın.
Derinlik hissiyatı evet, değil mi? Çılgın bir şekilde.
Ama tabii bayağı bir pahalı olur yani bunlardan 4 tanesini.
Sıkıntı olmaz ya bunu alacak adama.
Oradan o zaman arkadaşlar Star Citizen'a geçelim. Biliyorsunuz ki geliştirilmekte olan
Alfa aşaması. Her videosunda var ya tüylerin diken diken oluyor. Alfa aşamasında. Bu adam manyak ya.
Alfa aşamasında olan bir oyun. Aynı zamanda Star Citizen'ın da bir kendi fuarı var arkadaşlar. Aynı şekilde Minecraft'ın da vardı. Bu tip büyük oyunların kendi fuarları olabiliyor. Blizzard'da da oluyor biliyorsunuz ki. Ve orada bizlere yeni videolar paylaşıldı arkadaşlar Citizen.com'da. Ve baktığımız zaman hem oyunun geleceğiyle ilgili planları paylaşıldı, oyuna neler ekleyecekleri. Hem de çok güzel gifler paylaşıldı. Bu giflerin paylaşılma zamanı da çok hani şey gerçekten de...
Manidar mı?
Manidar gerçekten. No Man's Sky'ın sanki yapamadığını biz de aha
yanlış
ekledik
diye. No Man's Sky'da böyle hani çizgi film vari grafiklerdi. Her gezegen olacak falan diyordu. İzlerken biz de çok fazla bir şey beklemiyorduk.
Bu adamlar yani uç noktada bir böyle rol yapma yeteneğiyle beraber... Hı hı. Her gezegene inebildiğin, gezegenlerde görev yapabildiğin bir hale getirdiler ya.
Ve o kadar kolay bir şekilde bir gezegene gidiyorsun ki hemen çat diye ışınlanarak o geçiş efektleri falan çok güzel yapılmış. No Man's Sky'ın o zamanda promote edilirken gösterilen işte dev kum canavarı, kum solucanı olayı burada da eklenmiş ve burada daha bir
gerçek şekilde eklenmiş. Evet.
O görselleri zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir atmosfer, ortam yapılmış ve görüş seviyesi çok uzak ya.
İnanılmaz ya. Ben neye hayran kaldım biliyor musun? Şimdi adam gemiden inecek diyelim. FPS açısından oynasanız da ya da TPS'de oynayabilirsiniz ama ilk önce ekranlar kapanıyor. Kendi sandalyesi dönüyor. Ekran açılıyor. Yani adam her şeyi gerçekte olsaydı nasıl olurdu ya? Adam kalkıyor. Arka tarafa gidiyor. Düğmeye basıyor. Kapı açılıyor. Elbiselerin bulunduğu, silahların bulunduğu odaya gidiyor. Dolabı açıp silahını alıyor. Dolabı açıp elbisesini değiştiriyor. Asansör kısmına gidip düğmeye basıyor. Asansör açılıyor abi. Arka taraftan arabasını indiriyor. Arabayı da yine aynı şekilde giriyor. İzlerken şey izler gibi oluyorsunuz. Hani sanki gerçekten var onların hepsi. Gerçekten çalışıyorlar. Sen de kafasına GoPro takmış bir adamın günlük yaşantısına bakıyorsun. Bu kadar mı detaylı, bu kadar mı ayrıntılı olur ya? Her ya, ekran işe yarar bir şekilde önünde bir de.
Evet, bayağı bir simülasyon vari çalışmışlar gerçekten de. Yani
şu
öyle
noktada ya.
Tuşuna basayım direkt.
Ha şak diye çıksın. Evet, yok.
Diye bir şey yok. Tabii ki bu oyunu oynamak isteyen oyuncular zaten uzayda kendilerini yaşamak istediğini hissetmek isteyen oyuncular. Yani mümkün olduğunca çok aracınızla etkileşime girmek, gezegenlerle etkileşime girmek istersiniz. Çünkü bunu size daha fazla bir rol yapma hissiyatı oluşturur. Yani GTA'da da mesela bazı özellikler eklendiği zaman arabana alarm veya işte cam açma gibi şeyler eklendiği zaman daha bir benimsiyorsun ya. Kendi aracınmış gibi hissediyorsun ve burada bunun doruk noktasına ulaşacağımızı görüyoruz. Gelecek detaylarına değineyim istersen ben biraz. Oyunda neler olacak mesela? Tabii o gezegenler boş kalacak mı No Man's Sky'daki gibi? Şimdilik eklenecek plana baktığımız zaman ticaret yapma, kargoculuk, korsancılık, başkalarını rahatsız edip onları soyma, onu geçtikten sonra kazı yapma, işte çeşitli kaynaklar toplama, eskort görevleri, tekrar aracınızın benzinini doldurma, işte paralı öldürme görevlerine çıkma, farklı uzay sistemlerine seyahat edebilme, keşif, bilim araştırmaları veya işte farming olayı var. Yani bir gezegende uygun şartlar sağlandığı zaman orada tarım yapabileceksiniz gibi şeyler. Kurtarma operasyonları gibi bir sürü görev çeşidi de eklenecekmiş ileriki alfa sürümlerinde.
Uç noktada ya. Yani gelişimi görmek muazzam. Herhalde ben ölmeden önce bir beta'ya geçerler.
Değil mi? Bayağı uzun sürer herhalde.
Çok uzun sürer.
Bayağı da güzel para toplamışlardı ama hakkını veriyor yapımcılar arkadaşlar. Evet. Sağlam bir şekilde çalışıyorlar. Hem FPS oyunu olması için çalışıyorlar. Hem de sağlam bir bilim kurgu olması için.
FPS grafikleri falan muazzam ya.
Evet, o silahlar falan da oldukça hoş tasarlanmış.
Evet. Onu VR'dan oynayana kafa yiyecekler büyük ihtimalle. Benim son haberim Microsoft'tan. Teknoloji dünyasında. Microsoft HoloLens'in Avrupa'daki ön siparişleri başlıyor arkadaşlar. Ve Avrupa'daki minimum fiyat alabileceğiniz 3300 dolardan başlıyor. Geliştiriciler için yapılmış bir program bu. Henüz live kullanıcılara hitap etmediği fiyatından da net bir şekilde anlaşılıyor zaten ama kendi başına çalışan bir sistem olduğu düşünüldüğünde sanal gerçeklik kaskları içinde arttırılmış gerçeklik kaskı olarak düşündüğümüzde bunu aslında fiyatı makul sayılabilir. Çünkü evet şu anda görüş açısı çok dar. Sonuç olarak işlem gücü, grafiksel işlem gücü de çok yeterli seviyede değil ama hiç kimsenin yapmadığı bir şey deniyor Microsoft bu tarafta ve teknoloji el verdiğinde, görüş açıları daha genişletildiğinde ve işlem gücü arttığında herhalde sanal gerçeklik kasklarından daha fazla biz arttırılmış gerçeklik kaskı olan bu HoloLens'i veya türevlerini konuşuyor olacağız.
Zaten benim her zaman daha önce de belirttiğim gibi augmented reality olayı, yani gördüğümüz görüntülerin manipülasyon edilmesi daha geleceğe nasıl
uygun görünüyor değil mi?
Uygun görünen bir sistem. Yani VR'da size sanal bir dünya oluşturuluyor. Okey ama bunun geleceği daha parlak çünkü baktığınız zaman zaten halihazırda içinde yaşadığımız bir dünya var. Yani bunu kullanmak çok daha kolay. Diğer tarafta modellemeniz gerekiyor. Burada bence gözlüğü biraz daha
senin içinde dokunabildiğin bir masanın sana daha farklı görünüyor olması daha keyifli bir şey.
Yani düşünsene burası direkt bir oyun alanına dönüşebiliyor. Evet. Yani yemek masasına dönüşebilir, istediğiniz farklı bir şey yaptığınız çalışma masasına dönüşebilir. Yani bunu sınırsız şekilde kullanabilirsiniz ki sadece masa üzerinden konuşuyoruz. Etrafınızda dünya var.
Evet.
Burada bayağı bir limitsizsiniz gerçekten.
Gerçek Battlefield'i yaşayabilirsin yani. Bunu.
Evet, daha farklı dünyalara dalabilirsiniz. Evet. Ama dediğim gibi biraz lensi küçültseler, Field of View, o görüş açısını genişletseler.
Şu an için oldukça dar arkadaşlar. Uzaktan işte bir monitöre bakıyormuş gibi falan hissediyorsun. Şöyle bir şey görüyorsun. Evet. O da sana o şey hissiyatı tam vermiyor. Çevren hani sanal şeylerle doluymuş hissiyatı.
Fiyatı da bayağı iyiymiş gerçekten. Ama
sağlam.
O muhtemelen dev sürümü olduğu için biraz daha ucuz olabilir. Belki çıktığında son kullanıcı sürümü daha pahalı olabilir.
İnşallah öyle olmaz. Yani kullanıcı sürümü daha ucuz olsun. Dev sürümü pahalı olsun.
Oradan o zaman arkadaşlar bende de birkaç tane daha haber kaldı. Call of Duty Infinite Warfare'ın betası ile ilgili detaylar geldi. Battlefield'den bahsettik. Infinite Warfare tarafında ise ilk multiplayer betası. Daha önce beta yapılmış mıydı hatırlamıyorum. Bu ilk defa beta olabilir Call of Duty tarafında. 14 Ekim'de PlayStation 4'e ön sipariş verenleri açılacak arkadaşlar. 17 Ekim'de de sona erecek. İkinci multiplayer beta ise hem PS4 hem de Xbox One'da olacak. 21 Ekim'de başlayıp 24 Ekim'de sona erecek ön sipariş verenlere. PC kısmında ise beta falan olmayacak. Size beta yapmıyorlar. 4 Kasım tarihinde de oyun çıkışını gerçekleştirecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Infinite Warfare ile beraber Modern Warfare'ın da remastered sürümüne gelecek. Bundan sonra
toplamda
bir de
toplamda 110 GB değil mi?
130 GB.
Maşallah. Evet.
Oradan bir Metro haberine geçelim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Metro serisinin geliştiricisinin yani 4A Games'in yeni oyununu duyurmuşlardı. Biz de sizlere aktarmıştık ama VR oyunu olduğu için bayağı bir eleştiri almış kendilerine. Twitter üzerinden yaptıkları bir açıklamayla birlikte.
Size ne demiş?
Yok. Üzülmeyin demişler. Tamam VR için bir oyun geliştiriyoruz.
Bir de VR için bir de Oculus'un bir gamepad'i için geliştiriyorlar.
Evet özel olarak yani. Aynı zamanda.
100 dolarlık bir gamepad için.
Oculus Touch ile oynanabilecek bir oyun geliştiriyorlar. Bayağı bir yani
limitli.
Para düşünülen bir proje. Ama Aynı zamanda geliştirdiğiniz bir projemiz daha var. Onu da yakın zamanda sizlere açıklayacağız demişler.
Metro 2000.
Yine bir başka metro hikayesi olabilir belki. Ama yapsınlar ya, adamlar güzel yapıyorlar post apokaliptik dünyayı. Oradan Resident Evil 7'den bir haberimiz var arkadaşlar. Online modlar bulunmayacakmış. Zaten VR destekli bir oyun.
VR'da sadece PlayStation özel olacak.
Ve korku konseptini
süre
benimsediğiniz için de arkadaşlar bu oyunda tek kişilik deneyimin daha iyi olduğunu düşünüyoruz demişler. Şimdi Resident Evil 7'yi ben de merak ediyorum gerçekten. Farklı bir konsepti var. Yeni bir şey. Daha önceki oyunlara baktığımız zaman 4, 5, 6 ile ilgili satış rakamları da açıklanmış. Bu 3 oyunun remaster sürümleri 1,5 milyon adet satmış
kötü
arkadaşlar.
Kötü satmıyor bu arada. Resident Evil serisi marka olarak inanılmaz güçlü. Filmleri de çok iyi izleniyor.
Resident Evil serisi 69 milyon adet satmış şu ana kadar. Ve gerçekten de Capcom'un en başarılı markalarından bir tanesi. Ve buradan da başka haberimiz var mı diye bakıyorum. Yok herhalde, bu haftayı da böyle sonlandırabiliriz.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Hata yaptıysak kusurumuza bakmayın. Kırdıysak eğer, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.